veriyor?
Adnan Acar pasajı. Javier Garcia Marquez. Albaya mektup yok. Albay kahve tenekesinin tepesini kaldırdı ve yalnızca küçük bir kaşık kahve kalmış olduğunu gördü. Kabı ateşten indirip suyun yarısını toprak zemine döktü ve çekilmiş kahvenin son zerreleri de pas kalıntılarıyla karışıp kaba dökülene kadar tenekenin içini bir bıçakla kazıdı. Masum ve inançlı bir tavırla taş ocağın yanında oturup kahvenin kaynamasını beklerken bağırsaklarında mantar ve zehirli zambakların kök saldığı duygusuna kapıldı. Aylardan Ekim'di. Kendisi gibi buna benzer pek çok sabahı atlatabilmiş biri için bile geçirmesi zor bir sabahtı. Neredeyse 60 yıldır son iç savaş bittiğinden beri beklemekten başka hiçbir şey yapmamıştı albay. Gelen birkaç şeyden biri de Ekim'di. Kahveyle yatak odasına girdiğini gören karısı cibinliği kaldırdı. Bir gece önce bir astım nöbetine tutulmuştu ve şimdi uykulu bir hali vardı. Ama fincan almak için doğruldu. ''Ya sen?'' ''Ben içtim.'' diye yalan söyledi albay. Koca bir kaşık daha vardı. O sırada çanlar çalmaya başladı. Albay cenazeyi unutmuştu. Karısı kahvesini içerken o da hamağın bir ucunu kancadan çıkarıp kapının arkasındaki öbür uca doğru sardı. Kadın ölen adamı düşündü. 1922'de doğmuştu dedi. Oğlumuzdan tam bir ay sonra, 7 Nisan'da. Hışırtılı soluklar arasında kahvesini yudumlamayı sürdürüyordu. Kavisli, katı bel kemiğinin üstünde bir tutam beyazlıktan oluşan bir kütlecikti. Sıkıntılı soluması sorularını kesin cümlelere dönüştürmesine neden oluyordu. Kahvesini bitirdiğinde hala ölen adamı düşünüyordu. Ekim'de gömülmek korkunç olmalı, dedi. Ama kocası ilgilenmedi. Pencereyi açtı. Ekim avluya girmişti. Yeşilin keskin tonlarıyla fışkıran bitkilere, solucanların çamurda yaptığı tepeciklere dikkatle bakarken albay uğursuz ayı yine hissetti bağırsaklarında. Rutubet iliklerimi işledi, dedi. Kış geldi, diye yanıtladı kadın. Yağmurlar başladığından beri çorapla yatmanı söylüyorum sana. Bir haftadır öyle yapıyorum zaten. Yağmur hafif hafif ama hiç durmaksızın yağıyordu. Albay yün bir battaniyeye sarınıp hamağa dönmeyi tercih ederdi. Ama çatlak çanların ısrarı ona cenazeyi anımsatıyordu. Ekim geldi, diye fısıldadı ve odanın ortasına doğru yürüdü. Karyolanın ayağına bağlanmış horozu ancak o zaman anımsadı. Bir dövüş horozuydu bu. Fincanı mutfağa götürdükten sonra oturma odasındaki tahta oymalı sarkaçlı saati kurdu. Astımlı birinin soluması için fazlaca dar olan yatak odasının aksine oturma odası genişti. Burada ufak, örtülü bir masanın çevresinde 4 sağlam salıncaklı sandalye ve alçıdan bir kedi vardı. Saatin karşısındaki duvarda güllerle yüklü bir kayığın içinde tüllere bürünmüş ve aşk melekleriyle çevrelenmiş bir kadının resmi vardı. Saati kurmayı bitirdiğinde 7:20 geçiyordu. Sonra horozu mutfağa götürüp ocağın ayaklarından birine bağladı. Tenekedeki suyu değiştirdi ve yanına bir avuç mısır koydu. Tahta perdedeki bir delikten içeri bir grup çocuk girdi. Horozu sessizce seyretmek için çevresini sarıp oturdular. ''Kesin şu hayvana bakmayı,'' dedi albay. ''Bu kadar çok bakarsanız eskir horozlar.'' Çocuklar kımıldamadı. İçlerinden biri popüler bir şarkının notalarını armonikasıyla çalmaya başladı. ''Bugün çalma şunu,'' dedi albay çocuğa. ''Kasabada cenaze var.'' Çocuk aleti pantolonunun cebine koydu. Albay da cenaze için giyinmek üzere yatak odasına girdi. Karısının astımı nedeniyle beyaz takımı ütülenmemişti. Bu durumda evliliğinden beri yalnızca özel olaylarda kullandığı eski siyah takımı giymek zorundaydı. Takımı sandığın dibinde gazetelere sarılmış ve ufak naftalin topaklarıyla güvelerden korunmuş olarak bulabilmek için biraz çaba harcaması gerekmişti. Kadın yatağa uzanmış, hala ölen adamı düşünüyordu. ''Agustin'le buluşmuştur bile,'' dedi. ''Belki ona ölümünden sonra içine düştüğümüz durumdan söz etmez.'' ''Şu anda belki de horozlardan konuşuyorlardır,'' dedi albay. Sandıkta kocaman eski bir şemsiye buldu. Karısı onu albayın partisi için para toplamak amacıyla düzenlenen bir eşya piyangosunda kazanmıştı. Aynı gece yağmura karşın sürdürülen bir açık hava gösterisine gitmişlerdi. Albay, karısı ve o zaman 8 yaşında olan oğulları Agustin, şemsiyenin altında oturup gösteriyi sonuna kadar izlemişlerdi. Şimdi ise Agustin ölmüş, parlak saten kumaşıysa güveler yemişti. Sirk palyaçolarına yakışır şemsiyemizden arta kalana bak, dedi albay, eski deyimlerinden birini kullanarak. Başının üzerinde küçük metal çubuklardan oluşan gizemli bir çatı açıldı. Şimdi yalnızca yıldızları saymaya yarıyor. Gülümsedi. Ama kadın şemsiyeye bakmak zahmetine katlanmadı. Her şey öyle, diye fısıldadı. Canlı canlı çürüyoruz. Sonra dikkatini ölen adam üzerinde yoğunlaştırabilmek için gözlerini kapadı. Adnan Acar Pazeşek.